Item 49, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 630, 18-19. Ateşli patlama Painter'ın dikkatini tepedeki düzlüğe çekti. Kum taşı çıkıntının yakınındaki bir kamyon havada takla atıp alevli yakıt püskürttü. Kum girdaplarından biri dönerek yanından geçti. Geride kararmış kumdan dumanı tüten bir iz bıraktı. Erimiş cam. Statik akımdan oluşan kıvrımlı sütunlar aşırı sıcaklıkta enerji boşaltıyor, çöl boyunca geçtikleri yerleri yakıyordu. Painter, Safiya'nın telsizdeki mesajını hatırladı. Kendisini uyarmaya çalışmıştı ama Painter onu dinlememişti. Şimdi kumların oluşturduğu hortumda yavaşça dönen bu kamyonun içinde hapsolmuştu. Son 5 dakikadır kamyon onu geniş bir kavis çizerek savuruyor, yavaşça olduğu yerde döndürüyordu. Güneşin yörüngesinde dönen bir gezegen gibiydi. Ve ölüm her yerde dans ediyordu. Keskin bir elektrik akımıyla dışarı fırlayan her girdabın yerini 3 tane yenisi alıyordu. Bir tanesinin yoluna çıkması ya da daha kötüsü altından fırlaması an meselesiydi. Dönerken diğer kamyonu gördü. O da daha iyi durumda değildi. Daha küçük bir gezegen, belki ay olabilirdi. Painter onları ayıran kumlara baktı, bir fırsat yakaladı. Delice bir hareketti ama burada oturup ölümü beklemekten iyiydi. Eğer ölmesi gerekiyorsa ayaklarında botlarının olmasını tercih ederdi. Çıplak gövdesine baktı. Üzerinde yalnızca boksör şortu vardı. Tamam, bot rüyasından vazgeçmesi gerekebilirdi. Ayağa kalkıp arkaya geçti, hafif hareket etmesi gerekiyordu. Bir tabanca aldı ve de bir bıçak. Silahlanmış bir şekilde arka kapıya geçti, hızlı olması şarttı. Birkaç nefes almak için biraz bekleyip arka kapıyı açtı. Birkaç metre ötede çölün geniş bir bölümü havaya doğru püskürdü. Bir girdap kumdan dönerek yükselirken Painter statik elektriğin dalgasını hissetti. Saçları başının etrafında çatırdadı, yanmadığını umuyordu. Geriye sendeleyerek arka kapıdan uzaklaştı. Zaman tükenmişti. Yan kapıya koşup açtı, aşağıya atladı. Yere düşünce ayak bileklerine kadar kuma gömüldü. Kum son derece gevşekti. Omzunun üstünden geriye baktı. Kamyonun arkasında beliren girdap enerjiyle çatırdıyordu. Havada ozon kokusu alıyordu. Canavardan sıcak hava yükseliyordu. Koşar ayak, uçar ayak. Aydaklık ederken yakalandığında babasının kulağına fısıldadığı bir tekerlemeydi bu. ''Hayır baba, burada aydaklık yok.'' Painter ayaklarını kumdan kurtarıp kamyonun ön tarafına doğru koştu. Girdap onu çekiyor, neredeyse bataklığa dönüşüyordu. 50 metre ötede yarım futbol sahası büyüklüğündeki arkası açık kamyonu fark etti, ona doğru koştu. ''Koşar ayak, uçar ayak.'' Kafasında bu tekerlemeyle koşuyordu. Kamyonun kapısı açıldı. Bir asker rampada durmuş, ona silahını doğrultmuştu. İzinsiz giriş yoktu. Neyse ki Painter'ın silahı da elindeydi. Arka arkaya ateş etti. Mermi tasarrufu yapmanın anlamı yoktu. Tetiği tekrar tekrar çekti. Asker kolları ileride geriye doğru düştü. Painter'ın arkasındaki patlama onu ileri doğru savurdu. Bir alev dalgası yükseldi. Painter kumları püskürterek havaya sıçrayıp kaçmaya çalıştı. Geriye dönüp bakınca alev alan kamyonun yan yattığını gördü. Yakıt tankı sıcak dalgasıyla birlikte havaya uçtu. Painter hızla koştu. Alevli yakıt etrafına düşüp kumlara çarpıyordu. Öylece koşmaya devam etti. Arkası düz kamyona gidip kapıya doğru kaydı. Sürücü bölmesini atlama taşı olarak kullanıp arka tarafa geçti. Branda hala halatlarla birlikte karmakarışık durumdaydı. Bıçağıyla bağı kesti. Gergin bağlar gitar teli gibi koptu. Brandaları ve halatları bir kenara doğru tekmeledi. Altta yatan şeyi ortaya çıkardı. Kamyon kuma battığında görmüştü. Helikopter kızakları. 18-22. Safiye ard arda ateş edildiğini duydu. Painter. Merdiven geçidinin hemen içine sokulmuşlardı. Kara ve Lulu onunla birlikte nöbet tuttu. Buradaki kıyamet gününden kaçmanın bir yolunu arıyorlardı. Safiye bir cevap olduğunu biliyordu ama uzanabileceği bir yerde değildi. Atladığı bir ipucu içinin korkudan paramparça olmasına neden oluyordu. Ama korku onun eski bir dostuydu. Derin bir nefes aldı. Sakinlik alıp gerilim verdi. Bu gizemi düşündü. Oraya çıkarken düşündüklerini hatırladı. Geçmiş ve geleceğin sayısız şekillerde birbiriyle nasıl iç içe olduğunu. gözlerini kapadı. Cevabın neredeyse sudaki bir kabarcık gibi içinde yükseldiğini hissedebiliyordu. Derken silah sesleri başladı. Ardından da bir patlama geldi. Bir iki dakika önce Kaptan El Haffi'nin kamyonlarından birini alan patlama gibi. Safiye tekrar düzlüğe koştu. Bir alev topu yukarıya doğru çıkıyor, rüzgarda parçalanıyordu. Kamyon yan yatmıştı. ''Ah tanrım, Painter!'' Daha küçük kamyonun yanında sürünen birini görüyordu. Kara da yanına geldi. ''Crow!'' Safiye bu umuda tutunmak istiyordu. ''Emin misin?'' ''Saçlarını kestirmesi gerekiyordu.'' Bu kişi kamyonun arkasına tırmanıyordu. Safiye pervaneleri gördü. Uzaktan bir uğultu duyuldu. Pervaneler dönüyordu. Bu bir helikopterdi. Kara içini çekti. Bu adam çok becerikli. Bunu kabul etmeliyim. Safiye minik bir hortum fark etti. Kum tepelerinde dolaşıp geniş bir kavis çizerek kamyon ve helikoptere doğru giden bir hortum. Painter de görmüş müydü? 18-23 Painter kızakta karnının üzerinde yatıyordu. Kontrol kolunun yakınındaydı. Pervanelerin hızını arttırdı. Özel kuvvetler eğitimi sırasında helikopter kullanmıştı ama buna benzer birini hiç kullanmamıştı. Ama ne kadar farklı olabilirdi ki? Sağdaki kolu indirdi. Hiçbir şey olmadı. Soldakini çekti. Yine bir şey olmadı. Tamam, belki de bu helikopterin bazı şeyleri farklıydı. İki kolu da çekince helikopter beşiğinden kalkıp havaya yükseldi. Kolları çekmeye devam edip yalpalayarak yükseldi, rüzgarla döndü. Pervanelerin güm güm sesi kabininkiyle örtüşüyordu, hızlı ve öfkeli. Helikopter dönerken kuyruğundaki hortumu gördü. Cehennemden yükselen bir şeytan gibi parlıyordu. Painter kontrol kollarıyla oynayıp sağa sola ve ileri hareket ettirdi. İleri iyiydi. Karlı bir yamaçtan kayarcasına fazla alçalarak hızlandı. Kuma gömülmeden önce burnunu havaya kaldırdı. Gaz koluyla oynayıp sola yattı. Sonra dengesini sağlayıp burnu yukarı kaldırmayı başardı. Şimdi doğruca devasa hortuma doğru gidiyordu. Daha yükseğe tırmanıp sağa yattı ve hala büyük hortuma doğru giderken başarılı bir şekilde kendini olduğu yerde döndürmeyi başardı. Midesinin takla attığını hissetti. Sol kolu çekerek dönüşü durdurdu ve hortumu atlatmayı başardı. Ama hortum ayrılma atışı olarak ona doğru statik elektrik kıvılcımı fırlatmayı başardı. Painter şoku ayak parmaklarından kaşlarına kadar hissetti. Kızak da öyle. Bütün elektrik kesildi, paneller dönmeye başladı. Pervaneler işe yaramaz şekilde dönerek dalışa geçti. Bütün sistemleri kapatıp açtı, yeniden güç verdi. Cevap olarak küçük bir vızıltı duyuldu, motor tekledi, ardından sustu. Tepedeki düzlük karşısındaydı, olabildiğince oraya yaklaşmaya çalıştı. Motoru tekrar açtı, bu kez çalıştı. Dönen pervaneler motorun çalışmasına yardım etmiş olmalıydı. İki kolu da çekti. Helikopter yükselmeye başladı. Yamaç hızla üstüne geliyordu. Haydi diye mırıldandı dişlerinin arasından. Düzlüğe ulaşırken tepesini gördü. Aracı birkaç santim daha kaldırmaya çalıştı. İniş kızakları yamacın kenarına süründü. Helikopter yana yattı. Pervaneler taşa sürtündü. Taşlar parçalandı. Kızak kompartımanı yukarıya kalktı, düzlüğe indi. Şanslı bir hamleydi. Painter başını vurdu ama hayattaydı. Yan kapağı açıp dışarı çıktı. Hayatta olmasına şaşırarak sırt üstü yere uzandı. Bu güzel bir sürprizdi. Safiye aceleyle ona koştu. Kara da kollarını göğsünde kavuşturmuş Safiye'nin peşinden gidiyordu. Güzel bir çabaydı ama yağmurdan kaçarken doluya tutulmak sözünü duydun mu hiç? Painter doğrulup oturdu. Neler oluyor burada? Güvenli bir yere gitmeliyiz dedi Safiye ayağa kalkmasına yardımcı olurken. Nereye diye sordu Kara öteki koluna girerek. Kum fırtınası çölü talan ediyor. Aşağıdaki ubar yanıyor. Safiye doğruldu. Nereye gidebileceğimizi biliyorum. 22. Bölüm Ateş Fırtınası 4 Aralık 1845 İrem. Safiye merdivenlerin dibinde Kaptan El Haffi ile birlikte dikiliyordu. Kemerli odanın üstünde dolaşan mavi girdaba bakıyordu, kör ediciydi. Mavi enerji okları ileri atılıyor, çatallanıp odanın her yerine dağılıyordu. En rahatsız edici özellik mutlak sessizlikti. Burada gök gürültüsü yoktu. ''Saraya ne kadar var?'' diye sordu kaptan. 40 metre.'' Safiye merdivenlere baktı. Rahimlerin sayısı 16 kadın ve en baştaki gibi 7 çocuktu. Kaptan el-Haffi'nin bir düzine adamının sayısı 8'e inmişti. Hiçbiri bu elektrikli ateşin içine girmeye hazır değildi. Ama Safiye'yi takip etmeye hazırlardı. Safiye yürümek zorunda oldukları patikaya baktı. Bir yanlış adım ateşli bir ölüm anlamına gelirdi. ''Bu konuda emin misin?'' diye sordu Kara arkasından. Lulu ve Painter iki yanında duruyordu. ''Olabildiğince'' dedi Safiye. Painter şahra adamlarından birinden bir pelerin ödünç almıştı ama hala çıplak ayaklıydı, dudakları gergindi. Çok gerilerde arkalarındaki geçitte yuvarlanan taşların sesi onlara kadar geliyordu. Hazırlık Safiye'nin istediğinden daha uzun sürmüştü. Merdivenlerin üst kısmı şimdiden parçalanıyordu. ''O yaşlı kraliçeye çok güveniyorsun'' dedi Painter. ''O bu felaketten kurtulmayı başardı. Kralın soyu hayatta kaldı. Son felakette kraliyet soyu korundu. Bir tek onlar hayatta kalmayı başardı. Nasıl oldu bu?'' Safiye dönüp elinde tuttu, katlanmış pelerini boşalttı. Dökülen kumlar önündeki camı örttü. Patikadan aşağıya dökülmeye devam etti. ''Kum harika bir yalıtkandır. Ubar'ın kraliyet sarayı yerlerde, duvarlarda ve tavanlarda kumdan tablolarla dolu. Camın içinde bu kadar çok kum karışımı o yapıyı statik patlamalara karşı savunup içindekileri korumuş olmalı. Telsizine dokundu. Oma, Coral, Danny ve Clay'i koruduğu gibi.'' Painter başını salladı. Safiye onun gözlerindeki saygı ve güveni görebiliyordu. Safiye onun kendisine olan sağlam inancından güç aldı. Safiye dayanacak bir şey aradığında Painter kaya gibiydi yine. Safiye dönüp uzun kuyruğa baktı. Herkes kum taşıyordu. Pelerinlerinden, tişörtlerinden çuval yapmışlardı. Hatta çocuklar çoraplarıyla kum taşıyordu. Plana göre burada saraya kadar kumdan bir patika yapacaklardı. Sarayda da fırtınaya karşı korunacaklardı. Safiye telsizi kaldırdı. ''Omaha.''
''Buradayım Saf.''
''Yola çıkıyoruz.''
''Dikkatli olun.''
Safiye telsizi indirip kumla kaplı cama bastı. Onları Safiye yönlendirecekti. İlerlerlerken kumu olabildiğince yaymak ve kendi ayaklarının altında da iyi bir yalıtım sağlamak için bot kullanıyordu. Sona ulaşınca Painter ona kendi kum torbasını verdi. Safiye dönüp yeni kumu patikaya döktü. Kumdan izi genişletip bu şekilde devam etti. Tepedeki mağara tavanı kobalt ateşiyle parlıyordu. Safiye hala hayattaydı, yaptığı şey işe yarıyordu. Safiye kumlu patikada yola devam ediyor, arkasındaki zincirden birbiri ardına torba torba kum geliyordu.
''Adımlarınıza dikkat edin'' diye uyardı Safiye. ''Ayaklarınızın altında her an kum olsun, duvarlara dokunmayın, çocuklara dikkat edin.''
Yola biraz daha kum döktü. Arka duvarda öne doğru uzanan kumlu yol yılan gibi kıvrılıyor, köşeleri dönüp merdivenlerden iniyor, rampa boyunca ilerliyordu. Safiye saraya baktı. Salyangoz hızıyla ilerliyorlardı. Sarayı dengeleyen, manyetik alanı karıştıran hareketleriyle uyarılan statik elektrik artık neredeyse her an onlara saldırıyordu. Ama iki yandaki cam paratoner gibi akımı uzaklaştırıyordu. Yolları güvenliydi. Safiye bir pelerindeki kum yığınını boşaltırken arkasında bir çığlık duydu. Birkaç metre gerideki şerif kumlu basamaklarda kaymış, yandaki duvara tutunup dengesini bulmaya çalışmıştı.
''Yapma!'' diye bağırdı Safiye.
Çok geçti. Parlak bir yıldırım geride kalan kuzuya saldıran bir kurt gibi ileri atıldı. Sağlam duvar gevşedi, şerif baş aşağı camın içine gömüldü. Cam omuzlarının etrafında kapandı, vücudu kasıldı ama yüzü cama hapsolduğu için bir çığlık duyulmadı. Şerif hemen ölmüştü. Pelerininin uçları tütüyordu. Çocuklar bağırıp yüzlerini annelerinin pelerinlerine gömdü. Yüzü acı içindeki Barak arka taraftan koşup diğerlerini geçti. Safiye kadınları ve çocukları işaret etti.
''Onları sakinleştir'' dedi. ''İlerlemeye devam etmelerini sağlamalıyız.''
Safiye yeni kum torbasını aldı. Elleri titriyordu. Painter yanına gelip torbayı aldı. ''Bana bırak.'' Safiye başını sallayıp ikinci sıraya geçti. Kara arkasındaydı.
''Bir kazaydı'' dedi. ''Senin hatan değildi.''
Safiye bunu aklıyla kabul edebiliyordu ama kalbiyle değil. Yine de bunun onu felç etmesine izin vermedi. Painter'ı takip etti. Ona bir kum torbası daha uzattı. Yola devam ettiler. Sonunda avlunun duvarını geçmişlerdi. İleride sarayın girişi parlıyordu. Omaha feneriyle kemerli girişte bekliyordu.
Verandanın ışığını sizin için açık bıraktım. Gelmelerini işaret etti.
Safiye koşmamak için kendini zor tutuyordu. Ama henüz güvende değillerdi. Aynı sabit hızla devam ediyor, beşiğinde duran demir kürenin etrafından geçiyorlardı. Sonunda uzun kuyruk girişe ulaşmıştı. Önce Safiye geçti, içeri girip kendini Omaha'nın kollarına attı. Omaha onu kaldırıp ana salona götürdü. Safiye buna itiraz etmedi. Artık güvendeydiler.
19.07 Cassandra bu ilerleyişi nefes bile almadan, hiç kıpırdamadan seyretmişti. Hareket etmenin ölüm demek olduğunu biliyordu. Safiye ve Painter onun bulunduğu cam girintinin birkaç metre ötesinden geçmişti. Painter'ı görmek sürpriz olmuştu. Buraya nasıl gelmiş olabilirdi? Ama bir tepki vermedi. Sakin bir şekilde soluk alıp vermeye çalıştı. Bir heykel gibiydi. Özel kuvvetlerde yıllarca eğitim ve saha operasyonları ona sessiz ve hareketsiz kalmanın yollarını öğretmişti. Hepsine alışıktı. Cassandra Safiye'nin geldiğini biliyordu. Yalnızca gözleriyle hareket ederek izledikleri yolun haritasını çıkarmış, izleyicisindeki son üçgenin de bir dakika önce kaybolduğuna tanık olmuştu. Geriye bir tek kendisi kalmıştı. Ama henüz her şey bitmemişti. Cassandra şaşkınlıkla Safiye'nin mağaraya yukarıdan geldiğini, çok yakınından geçtiğini seyretmişti. Kumdan yol. Safiye mağaradaki tek güvenli yerin neresi olduğunu anlamıştı. 15 metre uzakta duran geniş, yüksek bina. Cassandra onların bu sığınağa vardıklarında attıkları sevinç çığlıklarını duymuştu. Hiç hareket etmeden duruyordu. Kumlu yol bulunduğu yerden yalnızca 2 metre uzaktaydı. 2 iri adım o kadar. Yalnızca gözlerini hareket ettirerek gökyüzüne baktı. Her kasını gererek kendini hazırlayarak bekledi. Ama bunları yaparken bir heykel gibiydi. Derken 3 metre öteye bir yıldırım düştü. Yeterince yakındı. Cassandra yıldırım aynı yere 2 kez düşmen sözüne güvenerek kapıdan fırladı. Yapacağı başka bir şey yoktu. Bir ayağı cama, diğeri kuma değdi. Kumdan patikaya çömeldi. Güvendeydi. Derin bir nefes alıp yarı ağlamaklı rahatlamaya çalıştı. Bir an için bu zayıflığına izin verdi. Bir sonraki adıma kendini hazırlamak için buna ihtiyacı vardı. Titremelerin azalması, kalbinin gümbürtüyle çarpmayı bırakması için bekledi. Sonunda bedeni sakinleşti. Uyanan bir kedi gibi boynunu gerdi. Ayağa kalkıp kablosuz fünyeyi çıkardı. Hasar görmediğinden ve elektroniğinin bozulmadığından emin olmak için kontrol etti. Her şey yerli yerinde görünüyordu. Bir tuşa dokunup kırmızı düğmeye bastı, ardından tuşa tekrar dokundu. Emniyet sübabı. Safiye'nin boynundaki çipi patlatmak için düğmeye basmak yerine bütün yapması gereken parmağını kaldırmak olacaktı. Hazırlanarak tabancasını kılıfından çıkardı. Komşularını selamlama zamanı gelmişti.
19.09 Yerde oturan Painter kalabalık odaya baktı. Coral ona her şeyi, kendi teorilerini ve endişelerini kısaca anlatmıştı. Coral şimdi yanına oturmuş, silahını kontrol ediyordu. Odanın karşısındaki Safiye grubuyla birlikte dikiliyordu. Gülümsüyorlar ve hafif kahkahalar atıyorlardı. Yeni bir aileydiler artık. Safiye Kara'yla yeni bir kardeş, Lulu'yla bir anne bulmuştu. Ama ya Omaha? Safiye'nin yanında dikiliyor, dokunmasa da ona yakın duruyordu. Painter Safiye'nin ona doğru hafifçe eğilip neredeyse dokunacak gibi olduğunu ama dokunmadığını gördü. Coral silahını temizlemeye devam etti.
''Bazen sadece devam etmek zorunda kalırsın.''
Painter cevap veremeden sağ tarafından, girişin önünden bir gölge geçti. Cassandra'nın içeri girdiğini gördü. Bir elinde tabanca, sanki parktan yürüyüşten gelmiş gibi sakin ve kayıtsızdı.
''Burası ne kadar da samimi böyle.'' dedi.
Onun gelişi herkesi irkiltmişti. Hemen silahlar çekildi. Cassandra bir tepki vermedi. Elindeki tabanca tavana doğrultulmuştu. Ama diğer elindeki tanıdık aleti Painter'a doğru kaldırdı.
''Bir komşuyu selamlamanın yolu bu mudur?''
''Ateş etmeyin.'' diye gürledi Painter ayağı fırlayarak. ''Kimse ateş etmesin.''
Hatta Cassandra'nın önüne gelip ona kalkan bile oldu.
''Bunu tanıdığını görebiliyorum.'' dedi arkasından. ''Eğer ben ölürsem doktor almaz, küçük güzel başını kaybeder.''
Omaha onun söylediklerini duymuştu. Safiye'yi arkasına geçirmişti bile.
''Neden bahsediyor bu sürtük?''
''Neden sen açıklamıyorsun Crow? Ne de olsa verici senin tasarımın.''
Painter ona döndü. İş sürücü benim dizaynım. O bomba değil.
Ne bombası diye sordu Omaha. Bakışları hem öfkeli hem korkmuştu.
Painter açıkladı. Cassandra Safia'yı esir aldığında ona küçük bir izleme aleti yerleştirmiş. Alete küçük bir miktar C4 paketi de eklemiş. Fünyeyi elinde tutuyor. Parmağını o düğmeden kaldırırsa patlayacak.
''Neden bunu bize daha önce söylemedin?'' diye sordu. ''Bombayı çıkarabilirdik.''
''Bunu denerseniz de patlar.'' dedi Cassandra. ''Önce ben etkisiz hale getirmezsem tabii.''
Painter ona öfkeyle baktı. Sonra Safia'ya döndü.
''Seni güvenli bir yere götürmeyi umuyordum. Orada bir cerrah ve bomba imha ekibi aleti çıkarabilirdi.''
Açıklaması Safia'nın gözlerindeki dehşeti bastırmaya yetmedi. Ve Painter bu dehşetin bir kısmının kendisine yönelik olduğunu biliyordu. Bu onun işiydi.
Şimdi hepimiz dost olduğumuza göre bütün silahlarınızı avluya atmanızı istiyorum. Hepinizin. Doktor Crow'un bütün silahları çıkaracağından eminim. Tek bir hatayla parmağımı kaldırıp birinizi azarlamak zorunda kalabilirim. Bunun olmasını istemeyiz değil mi?
Painter'ın başka seçeneği yoktu. Cassandra'nın talimat verdiği şeyi yaptı. Tüfekler, tabancalar, bıçaklar, iki roket atar avluya yığıldı. Coral silahını diğerleriyle birlikte atarken girişin yanında kaldı. Gözleri mağaradaydı. Painter onun bakışlarını takip etti.
''Ne oldu?'' diye sordu.
''Fırtına. Sen geldiğinden beri kötüleşti. Hem de çok kötü.''
Tavanı işaret etti. ''Enerji yeterince hızlı boşalmıyor. Dengesi bozuluyor.''
''Bu ne anlama geliyor?''
''Fırtına burada bir güç merkezi oluşturuyor.''
Painter'a döndü.
''Burası havaya uçacak.''
49. ayrımın sonu. Sayfa 645.